Ayrım 2.
Bu akşam şöyle iki kadeh içip, eyvah, Cengiz'i atlatmanın bir yolunu bulmalı hemen, yoksa Evgenya öldürecek beni. Çok iyi olurdu müdürüm ama işim uzun süreceğe benziyor. Yarın sabah sizin odanızda yapsak bu konuşmayı. Kısa bir sessizlik oluyor. Cengiz'in canını sıktık anlaşılan ama Evgenya'nın kalbini kırmaktan iyidir. Tamam diyor sonunda Cengiz. Yarın sabah odamda buluşuruz. Rakı olmadığı birer acı kahve içeriz. Tamam, yarın sabah odanızdayım. İyi görevler. Sağ olun müdürüm. Telefonu kapatırken ne konuşmak istiyor bu adam benimle diye düşünüyorum. O kadar samimi değiliz. Gerçi severim Cengiz'i. Protokol dışı bir adamdır. Ekibindekiler için riski göze alır. Emekli olmamı önleyen de odur. Yoksa çoktan sepetlemişlerdi bizi teşkilattan. Son günlerde Cengiz'in tayin meselesi dolaşıyordu dillerde. Bir üst göreve getirilmesi bekleniyor. Onu mu konuşacak acaba? İyi de ben bu işlerden anlamam ki. Yukarıdakiler de pek sıcak bakmazlar bana. Neyse, göreceğiz bakalım. Cengiz müdürüm mü başkomiserim diye soruyor Ali. O da merak etmiş olmalı bu telefon konuşmasının nedeni. Evet, Cengiz müdürümüz. Cinayeti mi soruyor? Yok, dertleşmek istiyormuş biraz. Sevecen gülüyor Ali. İyi adam şu bizim Cengiz müdür. Bir kötülüğünü görmedik diyorum. Yok başkomiserim, yok, çok iyi adam. Ondan daha iyisini görmedim. Duraksıyor. Tabii sizi saymazsak. Yalakalık olsun diye söylemiyor. İçten olduğunu biliyorum. Yine de böyle konuşması hoşuma gitmiyor. Çünkü o kadar da iyi biri olmadığını biliyorum. Ama şimdi bunu tartışmanın bir yararı yok. Cep telefonumu pardesümün cebine koyup yeniden gözlerimi kapıyorum. Ne kadar uyursam o kadar kar. 3. Uyan ey kılıç. Çobanıma, yakınıma karşı harekete geç. Eski Ahit, Zekeriya 13:7. Burası Vatikan Konsolosluğu değil mi? Zeynep'in sorusuyla aralanıyor gözlerim. Uyumuş olmalıyım. Önce uçuşan görüntüler geçiyor gözümün önünden, ardından sokak lambalarının ışıkları. Doğrulup camdan dışarı bakarken soruyorum. Neresi? Zeynep eliyle önünden geçtiğimiz binayı gösteriyor. Şurası başkomiserim. Bakıyorum ama sadece uzun ve yüksek duvarlar görüyorum. Ali'nin sözleri konuyu değiştiriyor zaten. Bakın, ambulans orada. Arkasında da olay yeri incelemenin minibüsü var. Aradığımız şu ilerideki apartman olmalı. Ali'nin işaret ettiği yöne bakınca sokağın alt ucundaki ışıkları yanıp sönen ambulansı fark ediyorum. Ambulans burada olduğuna göre cesedi götürmemişler anlaşılan diye açıklamasını sürdürüyor Ali. Bu iyi işte. Demek ki savcı ve adli tabip henüz gelmedi. Olay yerini ceset kaldırılmadan görmekte yarar var. Cesedin yatış pozisyonu, çevresindeki eşyaların durumu, ölüm morluklarının tespiti, bunları yapmamız çok önemli. Üstelik ceset kaldırılırken kanıtlar, izler kaybolabiliyor. Ambulansın önüne park ediyor aracı Ali. Biz arabadan inerken üniformalı bir polis yaklaşıyor. Buraya park edemezsiniz diyecek oluyor. Kimliğimi gösterince saygıyla geri çekiliyor. Buyurun başkomiserim. Elimle önünde ambulansın durduğu apartmanı gösteriyorum. Burası mı? Burası başkomiserim. Cinayet en üst kattaki dairede işlenmiş. Başımı kaldırıp apartmana bakıyorum. En az 100 yıllık olmalı. Yeni yapılmış bej rengi boya bile yaşını gizlemiyor. İki kanatlı büyükçe bir kapı, geniş merdivenler. Pencerelerde kimse yok. Farkında değiller ya da olayın şokunu atlatmışlar. Yoksa apartman sakinleri bala üşüşen sinekler gibi toplanırlardı başımıza. Kapıdan içeri giriyoruz. Bize eşlik eden polis antika ahşap asansörü gösteriyor. Merdivenler dik. Asansörü kullansanız iyi olur başkomiserim. Hiçbirimize güven vermeyen ahşap asansöre tıkışıyoruz. Asansör tuhaf sesler çıkararak yükselmeye başlıyor. O kadar yavaş ki içimizden biri yürümeyi seçseydi asansörden çok daha önce çıkardı yukarıya. Neyse ki sağ salim ulaşıyoruz 4. kata. Olay yeri incelemenin deneyimli komiseri Şefik asansörün kapısında karşılıyor bizi. Yüzünde her zamanki alaycı gülümseme. Olay yerine girerken giydikleri özel giysileri çıkarmış üzerinden. Nerede kaldınız başkomiserim? Biraz daha gecikseydiniz gidiyorduk vallahi. Gülümseyerek elimi Şefik'e uzatıyorum. Gitmezdiniz, gitmezdiniz. Şefik elimi sıkarken soruyorum. Neymiş şu ilginç olay? Bir cinayet başkomiserim. Çok şaşırdım diye takılıyor Ali. Kanda var mı bari? Dalga geçme Ali. Şefik artık gülümsemiyor. Vallahi garip bir olay. Katil dinsel semboller bırakmış. Dinsel semboller mi? Evet, haç, İncil filan. Hristiyanlıkla ilgili olmalı. Tek tek yüzümüze baktıktan sonra anlatmaktan vazgeçiyor. En iyisi gözlerinizle görün diyerek dairenin kapısını gösteriyor. Ellerimize birer plastik eldiven, ayaklarımıza galoşlar geçirerek giriyoruz içeriye. Daha adımımızı atar atmaz insanın içini bayan bir koku çarpıyor burnumuza. Tütsü mü diye mırıldanıyorum. Tütsü diye onaylıyor Şefik. Kiliselerde kullanılan bir buhurdanlıktan yayılmış. Sadece tütsü değil başka bir koku daha var. Sormama gerek kalmadan Şefik açıklıyor. Esrar da içilmiş. Her yana sinmiş kokusu. Esrar içmişler ha. Ali'nin sesinde şaşkınlık yok. Bir hayal kırıklığı yaşıyor. Adamlar alem yapmışlar yani. Sonra bir kafayı bulup ötekini öldürmüş. Nesi ilginç bu olayın? Şefik dönüp Ali'ye bakıyor. Ciddi, biraz da gergin. O kadar basit değil, göreceksin. Ali karşı çıkmıyor bu kez. Cesedi kim bulmuş? Diyorum kısa bir koridordan geçerken. Kapıcının karısı. Merdivenleri siliyormuş. Kapının açık olduğunu fark etmiş. Zili çalmış. Yanıt alamayınca içeri girmiş ve... Kapıcının karısı nerede şimdi? Çok korkmuştu. Sakinleştirmeleri için hastaneye yolladık. Ama zaten kadının bildiklerini anlattım size. Cesedi ne zaman bulmuş? 2 saat kadar önce. Kısa koridorun sonunda geniş bir salon karşılıyor bizi. Ceset orada divanın üzerinde yatıyor. Salonun perdeleri kapalı, ortadaki masanın üzerinde açık duran büyükçe bir kitap var. Kutsal kitap diye açıklıyor Şefik. İncil mi? Kitab-ı Mukaddes yazıyor üstünde. Bir an cesede mi yoksa Kitab-ı Mukaddes'e mi bakmak gerektiğine karar veremiyorum. Sonra kitaba yaklaşıyorum. Yakın gözlüğümü burnumun ucuna yerleştirip bakıyorum. Sarı kağıdın üzerinde siyah harfler yan yana sıralanıyor. Hem eski ahit hem de yeni ahit diye açıklıyor Şefik. Nasıl yani, der gibi baktığımı görünce sürdürüyor sözlerini. Yani hem Tevrat, Zebur gibi İsa öncesi dini kitaplar hem de İncil var. Ali hayran kalmış gibi mırıldanıyor. Vallahi helal olsun. Nereden biliyorsun bütün bunları? Kitapta yazıyor Ali, ama bizim için önemli olan şu altı çizilen satır. Şefik eliyle metnin ikinci paragrafında altı koyu renkli bir sıvıyla çizilmiş satırı gösteriyor. Altı çizilen satırda 2 cümle yer alıyor. Ali sesli olarak okuyor. Uyan ey kılıç, çobanıma, yakınıma karşı harekete geç. Bomboş gözlerle yüzüme bakıyor. Ben de anlamadığım için sesimi çıkarmıyorum. Satırdakileri yeniden okuyor. Uyan ey kılıç, çobanıma, yakınıma karşı harekete geç. Bu kez Şefik'e bakıyor. Ne demek şimdi bu? Bilmiyorum diyerek eliyle yeniden satırın altındaki koyu renkli çizgiyi gösteriyor Şefik. Ama sanırım satırın altı maktulün kanıyla çizilmiş. Kırmızı giderek koyulaşmış. Zeynep'e bakarak sürdürüyor sözlerini. Mürekkebe pek benzemiyor. Zeynep cetvelle çizilmiş gibi duran çizgiyi inceliyor. Olabilir ama laboratuvarda incelemeden konuşmak doğru değil. Bunu gördünüz mü? Zeynep sağdaki sayfanın kenarındaki boşluğa aynı kırmızı mürekkep ya da kan, ne türden bir sıvıysa işte onunla dikey olarak yazılmış Mor Gabriel sözcüklerini gösteriyor. Gördük diye mırıldanıyor Şefik. Çok düzgün bir yazı, elle yazılmış gibi değil, sanki kalıp kullanılmış, ama Mor Gabriel kimdir bilmiyoruz. Peygamber Aziz gibi bir şahsiyet olmalı diye akıl yürütüyor Zeynep. Soru dolu bakışları Şefik'in yüzünde donup kalmış. Hiç bana bakma diyor Şefik. Dini konulardan, hele Hristiyanlıktan hiç anlamam. Mor Gabriel diye bir aziz ismi hiç duymadığım için ben de suskun kalmayı seçiyorum. Peki bu ne? Kutsal kitabın yanında duran, ilk bakışta ince belli bir sürahiyi andıran gümüş buhurdanlığı gösteriyor Ali. Buhurdanlık diye açıklıyorum. Kiliselerde ayin sırasında kullanılır. Üzeri renkli taşlarla süslü gümüş buhurdanlığın yanında bir tutamaç, tepesinde ise kubbeyi andıran küçük bir başlık yer alıyor. Kubbenin yanından 3 zincir sarkmakta. Zincirlere bağlı 9 küçük çan var. Buhurdanlığın güzelliği Zeynep'in de ilgisini çekmiş, hayranlıkla mırıldanıyor. Muhteşem bir işçilik. Telkari ustaları süslemiş. Ali merakla soruyor, telkari de ne? Bir tür gümüş işçiliği ama çok zor bir iş. Gümüşten ipliklerle nakış işlemek gibi. Çok ince bir iş yani. Telkari midir nedir bilmiyorum ama odadaki tütsü kokusu buhurdanlıktan yayılmış. Ali bana dönerek sürdürüyor sözlerini. Eğer buhurdanlığı kilisede ayinlerde kullanıyorlarsa burada da bir ayin düzenlendiğini söyleyebiliriz. Bir ayin, ne Hristiyanların ne de Yahudilerin ayinlerde insanları öldürdüklerini sanmıyorum. Ama herhangi bir konuda fikir yürütmek için çok erken. Elimle hala yanmakta olan lambayı gösteriyorum. Işıklar, onları siz mi açtınız? Kapıcının karısı açmış, perdeler kapalı olduğu için içerisi karanlıkmış. Şu kapıcının karısı eşyalara maktule dokunmamış değil mi diye soruyor Ali. Ne dokunması? Cesedi görünce korkudan çıldırmış kadıncağız. Başlamış bağırmaya. Yandaki komşu yetişmiş. Adam emekli subay, kadını alıp çıkarmış dışarı. Bize haber veren de o. O kadar malumattan sonra nihayet geniş divanın üzerindeki cesede yaklaşıyorum. Gözüme ilk çarpan metal bir haç oluyor. Haç yandan yansıyan oda lambasının ışığı altında parlıyor. Önce haçı cesedin elinde tuttuğunu sanıyorum. Hani öleceğini anlamış son anda Tanrı'ya sığınmak istemiş de canını öylece teslim etmiş gibi. Ama yaklaşınca yanıldığımı anlıyorum. Haçın altındaki metal adamın kalbine saplanmış. Çıkarmadım diye açıklıyor Şefik. Eliyle haçı göstererek. Sizin görmenizi istedim. Tabi savcıyla adli tabibinde. İyi yapmışsın deyip yeniden maktule dönüyorum. Çok uzun değil ama yapılı biri. İri bedeni, vişne çürüğü rengindeki divanı olduğu gibi kaplamış. 40-45 yaşlarında esmer, yakışıklı bir adam. Yüzüne soğuk bir sarılık yayılsa da ölüm bile bozamamış adamın erkeksi güzelliğini. Kısa, kırçıl saçlar, biçimli, kalın kaşlar, düzgün bir burun, güçlü bir çene. İnce dudaklarında sadece huzur içindeki insanlarda görülen masum bir gülümseme. Gözleri kalbine saplanan haça takılmış, bakışlarında minnettar bir ifade var. Sanki bir armağan almış da teşekkür ediyor gibi. Oysa küy rengi, kolsuz tişörtün sol yanı olduğu gibi kırmızıya boyanmış. Kuruyan kan tişörtün kumaşını maktulün kaslı bedenine yapıştırmış. Dikkatle bakınca haç kabzalı bıçağın 2 santim kadar altında başka bir yara daha görüyorum. Katil bıçağı 2 kere saplamış diye açıklıyor hemen yanı başımda dikilen Zeynep. İkisi de kalbi hedef almış. Saldırgan öldürmek niyetiyle saplamış bıçağı. Kurban katilini tanıyor olmalı başkomiserim diyerek Ali de katılıyor konuşmamıza. Odada kavga olduğunu gösteren hiçbir belirti yok. Haklısın Ali diyor Şefik. Kapıda hiçbir zorlanma yok. Maktul katilini kendi almış olmalı içeriye. Belki adam öldürüleceğini de biliyordu diyerek sürdürüyor Ali. Gözleri maktulün gülümsemesine takılmış. Baksanıza nasıl da gülümsüyor. Sanki ölmekten mutlu olmuş gibi. Katili kendi kiralamış olmasın? Olmayacak iş değil. Bazı insanların intihar edecek kadar cesaretleri yoktur. Kendilerini öldürtmek için kiralık katil tutabilirler. 10 sene önce Yeşilköy'de böyle bir olayla karşılaşmıştım. İflas etmiş bir müteahhit kendini böyle öldürtmüştü. Ancak Zeynep bizden farklı düşünüyor. Maktulün gülümsemesi ölüm anındaki ruh halini göstermez. Ölümden sonra sinir sisteminin kaslar üzerindeki etkisi kalktığından maktulün ölüm öncesi ya da ölüm anında neler hissettiği yüzüne yansımayabilir. Ya ne bileyim diyor Ali, adamın hiç de acı çekmiş gibi bir hali yok. Evi de oldukça düzenli diyerek Şefi'ye dönüyorum. Sahi bekar mıymış adam? Komşuları bekar olduğunu söylüyor. Sessiz biriymiş. Arada sırada gelen bir kadın varmış. Başka da kimseyi görmemiş komşular. Ama derin bir soruşturma yapmadık. Sizin işinizi elinizden almaya hiç niyetimiz yok. Ben Şefik'le konuşurken Zeynep eğilip cesetle daha yakından ilgilenmeye başlıyor. Ali de bizi dinlemeyi bırakmış, maktülün başucundaki sehpayı önleniyor. Bunlar kimlikleri mi? Diyerek sehpanın üzerindeki şeffaf poşeti gösteriyor. Önce başıyla onaylayan Şefik, sonra açıklama gereği duyuyor. Nüfus kağıdı ve ehliyet. Ali poşetin içindekileri çıkarırken, adı neymiş diye soruyorum. Elindeki nüfus kağıdının üzerinden okuyor Ali. Yusuf Akdağ, 1970'te Midyat'ta doğmuş. Midyat, Mardin'in ilçesi değil mi? Yanılmıyorsam Süryani vatandaşların yaşadığı bir bölge. Din hanesinde ne yazıyor? Hristiyan. Bu Süryaniler Hristiyan mıydı? Soruyu maktulün boynunu inceleyen Zeynep yanıtlıyor. Hristiyan. Bir yerlerde okumuştum. Yanılmıyorsam ilk Hristiyanlar onlar. İlginç bir konuyla karşılaşmış gibi söyleniyor Ali. Demek ilk Hristiyanlar. Sesi tiz çıkıyor. Bizim Ali heyecanlanmaya başlıyor mu ne? Emin değilim diye yanıtlıyor Zeynep. Ama maktulün Midyatlı olması telkari işlemeli buhurdanlığı daha iyi açıklıyor. Çünkü telkari işçiliği sadece Mardin civarında var. O zaman şu kutsal kitabın yanında ismi yazılan adam Mor Gabriel değil mi? Evet, Mor Gabriel diye onaylıyor Zeynep. İşte o adam diyor Ali, önemli bir bulguya ulaşmış olmanın verdiği coşkuyla. Demek ki bir Süryani azizi. Kuşkulu bakışlarımı fark edince geri adım atıyor. Yani büyük olasılıkla Süryani azizi. Bir uzmana danışmadan bu soruların cevabını bulamayacağız. Yanıtlayabileceğimiz sorular üzerinde çalışmak lazım. Adam 1970 doğumlu mu dedin? Diyerek Ali'ye dönüyorum. Emin olmak için bir daha nüfus kağıdına bakıyor. Evet, 1970 Eylül ayının 30'u. Maktule bakarak mırıldanıyorum. Yani 35 yaşında olmalı ama daha yaşlı gösteriyor. Şimdi cesedin gözlerini inceleyen Zeynep biraz geriye çekilip maktulün yüzüne bakıyor. Evet, en az 40'larında gösteriyor. Adam hakkında başka bir bilgi diye soruyorum Şefik'e. Nüfus kağıdı ve bir ehliyet. Başka bir şey yok. Ne bir diploma, ne bir tapu, ne bir fotoğraf. Yani nasıl, evde hiç fotoğrafı yok mu? Vesikalık olanlar dışında hiç fotoğraf yok. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğrafa rastlamadık. İlginç. Ne iş yapıyormuş bu adam? Yandaki komşuya ticaretle uğraştığını söylemiş. Sorumu yanıtlayan Şefik cesetle ilgilenen Zeynep'e dönüyor. Bilekteki izi gördün mü? Zeynep görmemiş, merakla soruyor. Nerede? Sağ bileğinin içinde, nabız hizasında. Zeynep maktulün sağ elini çeviriyor. Evet, işte orada. Adamın bileğinin içinde çilek şeklinde bir leke var. Dövme mi diye soruyor Şefik. Lekeyi inceleyen Zeynep, sanmıyorum diyor. Doğum lekesi gibi. Zeynep adamın bileğini bırakıyor. Başını kaldırıp önce Şefik'e, sonra bana bakıyor. Silinmiş bir dövme de olabilir. Silinmiş bir dövme ise işimize yarar Zeynep'ciğim. Onu bir öğrenelim, olur mu? Emredersiniz başkomiserim, inceleriz. Ali sehpanın üzerinde duran cep telefonuna bakıyor. Neredeyse dokunacak. Henüz üzerindeki parmak izleri saptanmadı diye uyarıyor Şefik. Dikkat et, silebilirsin. Sadece bakıyorum, maktulün mü? Katil kendi telefonunu unutma salaklığı göstermediyse maktulün. Ali ters ters bakıyor. Tam Şefik'in ağzının payını verecekken içeri giren polis memuru engelliyor onu. Başkomiserim, kapıda bir adam var. Yusuf Akdağ soruyor. Bu iyi işte. Maktulü görmeye gelen bir adam. 4. Kafasında o kadar çok soru var ki hiçbir dine inanamıyor. Maktulü görmeye gelen adam mutfakta ayakta dikiliyor. Ali ile içeri girdiğimizi fark edince bize dönüyor. İlk dikkatimi çeken adamın metal çerçeveli gözlüklerinin ardındaki iri ela gözleri oluyor. Genç biri, kısa sarı saçları kendiliğinden dalgalı, boyu uzun değil ama hafif kamburca duruyor. Bu hali onu olduğundan daha çelimsiz gösteriyor. Dayanıksız bir hanım evladı. Acaba öyle mi? Çünkü bizi fark edince terslik olduğunu sezinleyen birinin belayı karşılamaya hazırlanan tavrıyla gövdesini biraz daha kamburlaştırarak gözlerini cesurca dikiyor yüzümüze. Ne oluyor burada? Yusuf abi nerede? Buyurun oturun diyorum. Mutfaktaki masanın üç iskemlesinden birini göstererek. daha rahat konuşuruz. Teklifimi aldırmadan ayakta dikilmeyi sürdürüyor. Yusuf abi nerede? Sesi sert, adeta tehditkar. Eskiden olsa sinirlenirdim, artık aldırmıyorum. Apartman boşluğuna açılan pencereden gelen yemek kokuları dikkatimi dağıtıyor. Bir an karşımdaki adamı unutup eski evimi hatırlıyorum. Eski evimdeki akşam yemeklerimizi, karımın gülümseyişi, kızımın neşeli sesi. Boğazıma bir yumruk düğümleniyor. Bu küçük mutfağa, karşımda dikilen bu metal çerçeveli gözlüklü adama, içerideki cesede, yanımdaki Ali'ye, herkese yabancılaşıyorum. Buradan çekip gitmek istiyorum. Ali'nin adama sorduğu soru beni kendime getiriyor. Yusuf'un nesi oluyorsun? Sesi en az adamınki kadar sert, bir o kadar da otoriter. Adam çıkış karşısında şaşalıyor. Arkadaş sayılırım. Ali adamın burnunun dibine kadar sokuluyor. Arkadaşı mısın, arkadaşı mı sayılırsın? Arkadaşıyım. Daha fazla beklemeden ben de katılıyorum muhabbete. Adın ne? Can. Can ne? Can Nusayr Türkgil. İlginç bir isim. Ali de benim gibi düşünüyor olacak ki soruyu yapıştırıyor hemen. Hristiyan mısın? Hayır, değilim. Müslüman mısın? Agnostikim. Ali ile birbirimize bakıyoruz. Ali alaycı bir tavırla soruyor. Buyur. Hiç umursamadan yineliyor Can. Agnostik. O dediğin nedir? Bilinmezci diye açıklıyor aceleyle. Din, Tanrı konusunda kuşkuları olan, kafasında o kadar çok soru var ki hiçbir dine inanamıyor. Dinsiz desene şuna. Değil, bir yaratıcının olmadığına da inanamıyor. Dedim ya, kafası karışık, çok soru var. Ne tam dinsiz ne de inançlı biri. Ali anlamamış, bu yüzden de karşısındaki adamı iyice yadırgamış, ters ters bakarken ikinci ismim ne demiştin diye soruyorum Can'a. Nusayr. Evet, Nusayr anlamı ne? Suriye'de bir dağ adı. Günümüzde Ensar Dağları olarak geçmektedir. Suriye'de nereden çıktı şimdi? Sen nerelisin Can? Yani nerede doğdun? İstanbul'da. Ama merak ediyorsanız söyleyeyim. Annem babam Antakyalı. Yani ben Arabım. Bunları açıklarken sesi giderek yükseliyor. Sonunda dayanamayıp sormaya başlıyor. Bana neden böyle davranıyorsunuz? Niye bu soruları soruyorsunuz? Yoksa Yusuf abiye bir şey mi oldu? Ama yanıt yerine Ali'nin sorusuyla karşılaşıyor. Yusuf'a bir şey mi olması gerekiyor? Gözlerinden bir ürküntü geçiyor Can Nusayr'ın. Yok, bir şey olması gerekmiyor da. Neden öyle söyledin o zaman? Can ha panik dedi ha panik diyecek. Ne bileyim siz, bu kadar polis, insan endişeleniyor haliyle. Ela gözleri, değil mi dercesine bakıyor, aldırmıyorum. Yusuf'u ne kadar zamandır tanıyorsun? Bir yıldır. Belki biraz daha fazla.